Ayrım 4. Yasaklı pansiyon. Serpil Ural. Sayfa 41. Mutlu geceler. Bir akşam kitaplıktan eve döndüğümde mutfaktan Nina'nın şarkı mırıldanan sesi geliyordu. Şarkısına ara verip bana hoş geldin dedikten sonra iyi haberi verdi. Haftada iki gece evde biz bize kalacakmışız. Gabriel biraz daha para kazanabilmek için o iki gece bir hastanın yanında kalıyormuş. Pazartesi ve Perşembe geceleri. Hemen o iki geceye Mutlu Geceler adını takıverdik. Sonra hayal gücümüzü çalıştırıp mutlu gecelerde neler yapabileceğimizi düşündük. Yemek pişirebilirdik. Bazen ben onlara Türk yemekleri yapar, bazen de Nina Avustralya'ya özgü yemekler hazırlayabilirdi. Müzik dinleyebilirdik. Gerçi Gabriel bunu yasaklamamıştı ama her akşam kapıdan girdiğimiz anda bizimle olur olmaz konularla konuşmaya başlıyor. Ancak okumam gereken kitaplar var bahanesiyle herkes odasına kapanarak onun bu hoş sohbetinden kurtulabiliyordu. Zaten çok geçmeden de ses çıkartmamamız gereken saatler geliyordu. Yani müzik dinlemeye zaman yoktu. Odalarımıza kapanmak yerine saatlerce bir arada oturup konuşabilirdik. Gece 9'dan sonra çay, kahve, içki bile içebilirdik. Canımız ne isterse onu yiyebilirdik. Eve konuk çağırabilirdik. Tanrım, nelere sevinir olmuşuz. Hiç de sıra dışı olmayan şu birkaç şeye haftada iki gün yapabileceğiz diye o gün Nina ve ben sevinçten deliye döndük. Melvin bir an önce eve gelse de bu güzel haberi ona versek diye sabırsızlanıp durduk. Haber Anton'u pek etkilemeyecekti. Çünkü o hemen hemen her akşam geç saatlere kadar dışarıdaydı. Çok Alman arkadaş edinmişti. Onlarla geziyor, çoğu zaman da operaya, konserlere gidiyordu. Gerçekten de mutlu geceler o çatı katında geçen günlerimizin bize güç veren dinlenceleri oldu. Haftada iki günü evde rahat ve gönlümüzün istediği gibi geçirince diğer günler Gabriel'li yaşama katlanmak o kadar zor gelmiyordu. Kitaplıkta bizim gibi araştırma yapan öteki yabancıları ve orada çalışan Almanlardan bazılarını eve çağırıp sohbet geceleri düzenlemeye başladık. Birbirimizin ülkeleriyle ilgili bilmediğimiz şeyleri öğreniyor, dünyadaki gelişmelerden söz ediyorduk. Politika ve ülkelere ait özel konular dışında en çok konuştuğumuz da Gabriel'in garip davranışlarıydı. Bunlardan söz ederken dikkatli davranmaya ve Alman arkadaşlarımızı kırmamaya özen gösteriyorduk. Zaten onlar da durmadan ev sahibimizin hareketlerine bakarak bütün Almanlar konusunda genel yargılara varmamamız gerektiğini vurguluyordu. Mutlu gecelerde eve çağırdığımız konukları ve bizi en eğlendiren şeylerden biri, onlara Gabriel'in boş plastik kutular ve kavanoz kapağı koleksiyonlarını göstermemizdi. Hele içinde onlarca yıl önceden kalma yiyeceklerin bulunduğu buzdolabına kimse akıl sır erdiremiyordu. Bende ondan 1000 tane var. Kaldığımız çatı katı geniş bir daireydi. Bizlere ayrılan 3 odanın her biri çok büyüktü. Yalnız Gabriel son derece küçük bir odada yatıyordu. Zaten orada fazla kaldığı da yoktu. Odasına yatmaktan yatmaya giriyor. Hemen her zaman gene çok geniş bir yer olan mutfakta bulunuyordu. Mutfaktaki uzun kanepede oturuyor, dikişini orada dikiyor, ütüyü bile mutfakta yapıyordu. Oysa bu 4 oda ve mutfaktan başka 2 oda daha vardı ama kapıları her zaman kilitliydi. Bunlar bizim bir süre önce yasak dolap ve odalarda neler olduğunu görmeye çalışırken açamadığımız yerlerdi. Bu yüzden içlerinde ne olduğunu hala bilmiyorduk. Ama yavaş yavaş bu bizlere yasak odaların bir tür depo olduğunu anlamaya başlamıştık. Gabriel bizlerin yanında bu kilitli odalara girmemeye özen gösterirdi. Fakat bazen biz evdeyken de bunlardan birini açması gerekirdi. Örneğin benim dikkatimi bu odalara ilk çeken davranışı Münih'e geldiğim gün olmuştu. O akşam ev sahibimiz bize ikram etmesini boşuna beklediğim lokumları bu odalardan birini açıp içeri koymuş ve kapıyı hemen kilitlemişti. Sonraları evde bir şeyin eksikliği duyulunca, diyelim toz bezi eskiyip atılınca ya da sökülen bir düğmeyi dikmek için yeşil iplik gerekince, Gabriel, "Bende ondan 1.000 tane var," diyerek bu odalardan birine giriyor ve yeni bir bez ya da yeşil iplikle çıkıyordu. Gün geçtikçe bu odalarda akla gelebilecek her şeyin saklandığını düşünmeye başladık. İçeridekiler listesine yeni katılan bir kutu Türk lokumunda sayacak olursak, iğne, iplik, çarşaf, yastık, ayakkabı, ampul, pasta kalıbı, kabartma tozu, kısacası yok yoktu Gabriel'in depo odalarında. Bu odaların birer depo olduğunu anladığımız gibi, Gabriel'in abartmasız doğru söylediğini anlamamız da uzun sürmedi. Gerçekten bu odalarda her şeyden binlerce olmalıydı. Çünkü hangimize ne gerekse, Gabriel eksiği duyulan şeyden boy boy çeşit çeşit getirip seçmemizi istiyordu. Giderek, "Ben de ona ondan 1.000 tane var," sözü Gabriel'le eş anlamlı olmaya başladı. Melvin, "Bir gün Gabriel'i anlatan bir kitap yazarsam, adı Bende Ondan 1.000 Tane Var Olacak," diyordu. Sanırım Melvin'in bu kitap adını seçmesine kolay unutamayacağı gömlek sorunu neden olmuştu. Bir akşam Melvin, ertesi gün giymeyi düşündüğü gömlekte bir leke olduğunu gördü. Epey üzüldü ama Gabriel, "Dur ben hallederim," diyerek kilitli odalardan birine girip bir süre ortadan kayboldu. Herhalde bir leke çıkarma ilacıyla gelecek diye bekliyorduk ki, odadan elinde hiç açılmamış bir gömlek paketiyle çıktı. Tek başına yaşayan ve bildiğimiz kadarıyla hiçbir erkek akrabası ya da arkadaşı olmayan bir kadının evinde erkek gömlekleri saklamasına şaşırmıştık doğrusu. Şaşkınlığımız bu kadarla da kalmadı. Melvin, kendisine uzatılan gömleğe bakarak, "Ama bu bir papaz gömleği deyiverdi." "Evet, papaz gömleği," diye onayladı Gabriel. "Bu da gömlek değil mi? Yarın giyebilirsin." Melvin ertesi gün kitaplıkta bir papaz gibi gözükmesinin doğru olmayacağını anlatmaya çalışıyordu ki, Gabriel, "Ucuzlukta en düşük fiyatlı gömlek bunlardı. Ben de bir düzine aldım. Çünkü düzine fiyatı daha uygundu," dedi. Bir papaz gömleğinin neden bazen papaz olmayan biri tarafından giyilemeyeceğini ise bir türlü anlayamadı. Ona göre her gömlek birdi. İnsan giyecek gömlek bulduğuna sevinmeli, bu bir papaz gömleği de olsa giymeliydi. Gabriel'in zaman zaman olur olmaz şeylere ya da o anda kendisine hiç gerekmeyen şeylere alıp sakladığını anlamıştık. Neden böyle davrandığını anlamamız ise daha sonra oldu. Bunun için de birkaç şaşırtıcı olay yaşamamız gerekti. Bunların ilki ve en ilginci için bir salata için kopan kıyametti. Salata faciası. Mutlu gecelerden birinde kendimize evde güzel bir sofra hazırlamayı ve Gabriel'in yokluğu şerefine kadeh kaldırmayı düşünmüştük. O akşam eve pek çok yiyecek alıp geldik. Yemek pişirme yasağına uyarak çok uğraşmalı yemeklere girişmedik ama gene de Gabriel'in asla izin vermeyeceği şeyler yaptık. Sosisler kaynattık, omlet yaptık, makarna haşladık. Domatesli, hıyarlı bir salata yapmaya başlamıştık ki Nina, "Aile dolabında bir kıvırcık var," diye müjdeledi. Aile dolabındaki her şey ailenin sayılırdı ve herkes istediğinden alıp yiyebilirdi. Biz de hemen bu kıvırcığı bir güzel yıkadık, doğradık. Salatamız daha büyük, daha zengin oluverdi. Anton o gece yoktu. Bir Alman arkadaşıyla operaya gitmişti. Melvin, Nina ve ben yemekte 3 kişiydik. Yemeklerimizi, salatamızı, meyve ve hazır tatlılarımızı masaya dizdik. Şarap ve bira kadehlerimizi Gabrielsiz mutlu gecelerin şerefine kaldırarak uzun ve keyifli bir yemeğe başladık. Yemekten sonra kahvelerimizi içerken bir şişe de rom açtık. Keyfimize diyecek yoktu. Sonra mutfağı böyle bir ziyafet sofrası hazırladığımıza dair hiçbir ipucu bırakmayacak şekilde toparladık. Bulaşıkları yıkadık ve yatmak üzere odalarımıza çekildik. Ertesi sabah Melvin, Anton ve ben kitaplığa giderken Gabriel henüz gelmemişti. Nina da çoğu gün olduğu gibi birkaç saat evde kalacaktı. Öğleye doğru Nina kitaplığa geldiğinde yüzü allak bullaktı. neredeyse ağlayacaktı ve hemen "Bu Gabriel kesin deli," diyerek konuya girdi. Meğer o sabah Gabriel gene bir kriz geçirerek evi birbirine katmış. Sebep de önceki akşam aile dolabından alarak yediğimiz kıvırcık salataymış. Nina, "Gabriel eve döndüğünde odada oturmuş, sakin sakin kitap okuyordum," diye anlatmaya başladı. "Şimdi kapımı tıklatıp bana günaydın der, sonra da uzun uzun bir şeyler anlatmaya başlar," diye düşünüyordum ki mutfaktan müthiş bir çığlık duyuldu. Öyle canhıraş bir çığlıktı ki ilk aklıma gelen elini kesmiş olmasıydı. Hemen fırladığım mutfağa gittim. Aile dolabının kapağını açmış, şaşkınlıkla içine bakmaktaydı. Beni görünce "Gitmiş, gitmiş," demeye başladı. "Hepsi gitmiş, yok olmuş." Meğer dün akşam yediğimiz kıvırcıktan söz ediyormuş. Nina, Gabriel'e kıvırcığı salata yaparak yediğimizi söylemiş. Tam aile dolabındaki her şeye yemek serbest değil miydi diye soracakmış ki, Gabriel ikinci bir çığlık atarak "Hepsini mi yediniz? Dört kişi bir oturuşta hepsini mi yediniz?" diye tekrar tekrar sormaya ve neredeyse saçını başını yolmaya başlamış. Gabriel'in nasıl olur da dört kişi bir kıvırcığı yiyip bitirebilir diye dövünmeye başladığını görünce Nina, kıvırcığı dört değil üç kişinin yediğini, yanında daha başka şeyler de yediğimizi söylemenin hiç uygun olmayacağını anlamış ve "Ne yapalım, çok acıkmıştık, hepsini yiyiverdik," demiş. Zavallı Nina, çılgına dönmüş Gabriel'i yatıştırmak için de "Hemen bugün yeni bir kıvırcık alırız, üzülme," deyince ev sahibimiz iyice çılgınlaşıp "Bu kez de bugün alınır mı, bugün alınır mı? Kıvırcıklar her gün alınmaz, bugün alınmaz," diye bağırmaya başlamış. Böylece bir kıvırcığı dört kişinin bir oturuşta yememesi gerektiğini yeni öğrenen Nina, kıvırcıkların her gün alınmadığını da öğrenmiş. Ama bunun nedenini sormadan duramamış. Bunun üzerine Gabriel, kıvırcıkların fiyatlarına her gün bakmak gerektiğini ama ancak fiyatın en düşük olduğu gün birkaç kıvırcık alınabileceğini anlatmış. Bir oturuşta bir kıvırcığı yiyip bitirmek yerine de her gün bir ya da iki yaprağını koparıp yemek yeterliymiş. Güne böyle dramatik bir gösteriyle başlamış olan Nina'yı rahatlatmak için kitaplıktan erken çıktık. Yakındaki İngiliz bahçelerine gittik. Burası hepimizin çok sevdiği, doğal görünümlü bir parktı. O kadar geniş bir alana yayılmıştı ki içinde atla dolaşanlara bile rastlanırdı. Bizim en sevdiğimiz köşesi içinde ördeklerin yüzdüğü göletlerden biriydi. Göletin kıyısında oturup Gabriel'in davranışlarını yorumlamaya çalışırken, akşam eve bir kıvırcık alarak dönmeye ama Gabriel'e ödediğimiz paranın yalnızca yarısını söylemeye karar verdik. Sorunlarla yaşıyoruz. Salata faciası böylece mutlu sona erdi. Ama Gabriel'in evinde yaşamak, her gün yeni bir sorunla karşılaşmaya hazır olmak demekti. Örneğin, artık aile buzdolabındaki yiyecekleri tüketmek konusunda çok dikkatli olmayı öğrenmiştik. Gene de bu dolabı açıp ne var ne yok diye içine bakarken, yiyecekler arasında bir toz bezi ya da elbise fırçası bulmayı beklemiyorduk. Böyle bir durumda Gabriel hiç şaşırmayıp, "Ah ne iyi oldu, sabah temizlik yaparken kaybettiğim toz bezini demek oraya koymuşum. Herhalde temizlik sırasında bir süt içeyim derken dolapta kalmış," gibi açıklamalarla bunu sıradan bir olay olarak tanımlıyordu. Bize şaşırtıcı gelen şeylerin gerçekten sıradan olaylar olduğunu kısa zamanda anladık. Gabriel evi temizlemeye ya da toparlamaya kalkınca en olmadık şeyler en olmadık yerlere girebiliyor ve kendisi de neyin nerede olduğunu asla bilemiyordu. İşin kötü yanı Gabriel'in hemen her gün evi temizlemeye ya da toparlamaya kalkıyor olmasıydı. Eşyaların olur olmaz yerlere götürülerek yok olmaları ve günler sonra ortaya çıkmaları bize yansımakta gecikmedi. Bir gün Nina, kahve suyu kaynatmak için tencere tava dolabını açıp uygun bir kap ararken bana gelmiş ve henüz açılmamış bir mektup buluverdi. Buna karşı Gabriel gene çok sakin, posta kutusundan mektupları alıp çıkmıştım. Kendime çorba yapayım derken, bir tencere alırken mektubu da buraya koymuşum demek, dedi. Bunu o gün mü, önceki gün mü yaptığını ise hiç anımsamıyordu. Mektuplarımızın oraya buraya girip günlerce kalmadan elimize geçmesi için bir şeyler yapmalıydık. Ne de olsa cep telefonu ve internet üzerinden e-posta olmayan o yıllarda yakınlarımızla önemli bir iletişim aracıydı mektuplar. Konuyu enine boyuna düşünüp tartıştıktan sonra Gabriel'den posta kutusunun anahtarını istemeye karar verdik. Buna gerekçe olarak bizim her gün kitaplığa gitmek için sokağa çıktığımızı, kendisinin ise posta kutusuna bakmak için onca merdiveni inmesine üzüldüğümüzü söyledik. Onu bu işten kurtarmak istediğimizi vurguladık. Önerimize aklı yattı ve posta kutusunun anahtarını bize verdi. Sevinmiştik. Bir sorunu çözdüğümüze inanıyorduk. Oysa Gabriel'li yaşamda kesin çözümler olamayacağını öğrenmemiz gerekiyormuş. Birkaç gün sonra eve geldiğimde girişteki telefonun yanında iki zarf duruyordu. Melvin'e ve Anton'a gelmiş mektuplardı bunlar ve o gün geldikleri anlaşılıyordu. Posta kutusunun anahtarı bizdeydi. Az önce de kutunun boş olduğunu görmüştüm. Nasıl olmuştu da bu kutular? Nasıl olmuştu da bu mektuplar kutuya girmeden ya da kilitli kutudan çıkarak buraya gelmişti? Gabriel konuyu açıklığa kavuşturdu. Kiliseye giderken yolda postacıya rastlamış ve benim evdekilere mektup geldiyse alayım demiş. Ev sahibimiz postacıdan aldığı mektupları kilisede bir köşeye bırakıp unutmadığına göre şanslı bir günümüzdü. O akşam hepimiz mektup beklediğimiz kişilere yazarak bize bir şey gönderecekleri zaman ev adresini değil kitaplık adresini kullanmalarını istedik. Çözümler ancak Gabriel'den uzak adreslerde kalıcı olabilirdi. Rahatlatıcı aralar. Zaman zaman Gabriel'in normale yakın davrandığı ve birlikte hoş bir zaman geçirdiğimiz de oluyordu. Öte yandan Münih ve çevresi doğal güzelliklerle doluydu ve biz de elimizden geldiğince turistlik yapmayı sürdürüyorduk. Evde yaşanan krizler arasında güzel yerler gezip eğlenebildiğimiz için olacak, bu çatı katında geçen günlere katlanabiliyorduk. Olan bitenin gülünç yanlarını görüp eğleniyorduk bile. Kitaplıktaki arkadaşlarımız bize her gün yeni bir Gabriel öyküsü var mı diye soruyordu. Sıra dışı olayları onlara anlatarak paylaştıkça da rahatlıyorduk. Evde olaysız birkaç saat geçirip ev sahibimizle oradan buradan konuştuğumuz bir gün söz yaş günlerinden açıldı. Öğrendik ki Gabriel'in yaş günü bir hafta sonraymış. Kendisi ne kadar kızsak da Gabriel için üzülüyorduk. Onu arayan soran hiçbir yakını yoktu. Bize her gün eşten dosttan mektup gelirken, bugüne kadar ona tek bir kart bile gelmemişti. Kiliseye gidip gelmek ve orada tanıştığı birkaç kişiyle saçma sapan konuşmalar yapmaktan başka sosyal bir yaşantısı yoktu. Yıllardır burada yaşamış olmasına karşı bu kadar yalnız olması, garip davranışlarından da elbette. Gene de biz onun bu kimsesizliğine üzülüyorduk. Ev sahibimize bir gün yaş kutlaması düzenlemeyi düşündük. Bu bir sürpriz olacaktı ama nerede ne yapacaktık? Dışarıda bir yemeğe gidelim desek kabul etmeyecekti. Ya da en azından bu öneriye olabildiğince direnecekti. Yemeğe gitmek onun için büyük bir masraftı ve parayı biz ödeyecek olsak bile bu tür harcamalar yapmamızı istemiyordu. Bunu bildiğimiz için dışarıda yediğimiz akşamlar eve dönünce Gabriel'e söylemiyor, sandviç alıp parkta yedik diyorduk. Bütün bunları düşününce kutlamayı evde yapmaya karar verdik. Hazır yiyecekler ve süslü bir pasta alacak, yemeğin sonunda yeni yaşının şerefine şampanya patlatacaktık. Nina, şık bir sofra hazırlayalım ama bu eski eşyayla dolu, iç karartıcı mutfakta sofranın şıklığı bile kaybolur deyip duruyordu. Mutfağı balonlar ve renkli kağıtlarla süslemeyi düşündük. O zaman da bir çocuğun yaş günü gibi olacaktı. Gabriel çoğu zaman çocuk gibi davrandığından olsun dedik. Ev sahibimize yaş günü düzenleme planları yaptığımız günlerin birinde kitaplıkta Yarın akşam siz yabancı ülkelerden gelenlere Münih'in tipik bir özelliğini göstereceğiz dediler. Bira bahçesine gidilecekmiş. Ertesi gün kitaplıktan hep birlikte çıktık. Bizim pek sevdiğimiz İngiliz bahçelerine yürüdük. Burası öyle büyük bir alandı ki çok kez gelmemize karşın her yerini bilmiyorduk. O gün de bizi bilmediğimiz bir köşesine götürdüler. Yüzyıllık ağaçlar, yeşillikler arasındaki yollardan geçerek bira bahçesine geldik. Sayısız tahta masa ve sıralar yan yana dizilmişti. Bunlar her piknik alanında görülen masaların benzeriydi. Ama birbirlerinden uzak olmadıkları için herkes bir arada oturur gibiydi. Bizler de onların arasında boş bulduğumuz masalara oturduk. Garson kızlar inanılmaz boyutta bira bardaklarını masalara yetiştirmeye çalışıyordu. Biz de bu büyüklükte bir bardağı içine koyup vazo yaparlar diye düşündüm. Garson kızlar bu bardakların 6'sını 7'sini bir arada taşıyabiliyordu. Bira içmekten şişmanlamış Münihliler de koca koca bardaklar dolusu biraları içip yenilerini ısmarlıyordu. Gabriel'in yaş günü. Bira bahçesine gittiğimiz akşam hava ılıktı. Hırkalarımızla oturabilmiştik. Temmuz ayının sonunda daha sıcak günleri yaşamaya alışkındım ama Münih'te böylesi bir yaz gününe çok iyi dendiğini öğrenmiştik. Yağmur yağmaması bile sıra dışıydı. O akşamki hava daha sıcak günlerin habercisiymiş. Ağustos'un başında bir gün hava inanılmaz derecede ısındı. Öyle ki haftalar sonra Ankara'dan ayrılırken giydiğim ince kolsuz elbiseyi giyebildim. Ertesi gün herkes sıcaklardan söz ediyordu. Meğer o gün 1892 yılından beri Münih'te yaşanan en sıcak günmüş. Oysa böylesi Ankara'da sıradan bir yaz günü sayılırdı. Münihliler ne yapacaklarını şaşırmış olabilirdi ama Avustralyalılar ve ben bu havadan çok memnunduk. Yazlık giysilerimizi İngiliz bahçelerinde dolaşırken şaşırma sırası bize geldi. Ağaçların altı, çimlerin üstü, anadan doğma soyunmuş Münihlilerle doluydu. Gözlerimize inanamadık ama onlar çok doğalmış gibi sırt üstü yatmış güneşleniyor ya da sandviçlerini yiyerek öğle tatilini değerlendiriyordu. Böyle bir görüntüyü deniz kıyısında görsek belki şaşırmazdık. Kentin ortasında bir yerde, ağaçların gölgesinde bu kadar çıplaklığı pek yadırgadık. Nereye oturup nereye bakacağımızı bilemedik. Bari mayo giyselerdi dedik. Ama sanırım mayo deniz kıyısında ya da havuzda giyilir diye düşünmüşlerdi. Dahası öğle tatilinin bitmesine yakın bütün bu çıplaklar yanlarındaki giysileri üstlerine geçirip iş yerlerine dönmek üzere hazırlandı. Erkekler kravatlarını bile taktı. Kadınlar ince takım elbiseleri büründü. Ellerine evrak çantalarını alarak gittiler. Almanlar ülkelerinde az bulunan güneşi görünce böyle olabildiğince yararlanırlarmış. Gabriel ise sıcaklardan yakınıp duruyordu. Bir bakıma haklıydı. Çünkü oturduğumuz çatı katı iyice ısınmıştı. Her ne kadar biz bundan memnun olsak da Gabriel için bu kadar sıcak çok fazlaydı. Sıcaktan düşünemez olduğunu, aklının karıştığını söylemeye başlayınca, aklının karışık olmadığı günleri anımsayıp başımıza neler gelecek diye endişelenir olduk. Hiç değilse yaş gününde aklı daha az karışık olsun diye kutlamayı açık havada, evin arkasındaki avluda düzenlemeye karar verdik. Bu karar bazı sorunlar getirmişti. Avluda oturacak bir iki sandalye ve üzerinde yemek yiyebileceğimiz boyutta bir masa bulmalıydık. Mutfaktaki masa aşağıya indirmek bir yana mutfak kapısından zor çıkacak kadar büyük ve ağırdı. Oturmak için evden birkaç tabure alabilirdik ama bunlar sorunu çözmeye yetmezdi. Nina Gabriel'den isteyelim dedi. Nasıl olsa onda 1000 tane var. Dediği doğru olabilirdi ama bunu yaş günü konusunu açmadan yapmalıydık. Yaş günü sürpriz olarak kalmalıydı. Gabriel'den eşya isterken ona başka bir şeyler söylemeliydik. Sonunda biz de evin fazla sıcak olduğundan yakınmaya ve açık havada avluda oturmak için Gabriel'den aşağı götürebileceğimiz sandalye ve masa istemeye karar verdik. Gabriel kendisine hak verip, "Bu ev gerçekten fırın gibi." dediğimize çok sevindi. O sevinçle aşağıya inme ve açık havada oturma önerimizi de kabul etti. Tam düşündüğümüz gibi masa da var, sandalye de var. Ben de onlardan 1000 tane var diyerek kilitli odalardan birine girdi. Çok geçmeden ev sahibimiz boy boy tabureler, bir iki şezlong ve açılır kapanır bir masayı odadan çıkarmış, daire kapısının dışına yığmıştı. Biz de hangilerini taşıyabiliyorsak yüklenip merdivenleri inmeye başladık. Hemen harekete geçmezsek Gabriel ne yapmak istediğimizi unutabilir ya da fikrini değiştirir ve bunları tekrar depo odaya kilitler diye korkuyorduk. Korktuğumuz başımıza gelmedi. Gabriel de kalan sandalyeleri taşıyarak avluya getirdi. Çevresinde az da olsa yeşilliklerin bulunduğu avlu, yandaki binaların gölgeleriyle serinlemişti. Masamızı ve şezlongları açıp en gölgeli köşeye yerleştirdik. Eşyaların tozunu alıp masaya renkli bir örtü de örtünce çok güzel ve serin bir yer kazanmış olduk. O gün avluda saatlerce oturduk. Dışarıdan soğuk içecekler ve sandviçler alıp yedik. Ertesi akşam da yemeğimizi orada yemeye karar verdik. Gabriel'in yaş günü olduğunu unutmuş görünüyorduk. O da bu konuyu hiç açmadı. Kim bilir, belki yaş gününü gerçekten unutan kendisiydi. Ertesi gün Nina evden hiç ayrılmadı. Olur ya, Gabriel avludaki eşyaları yukarı taşıyıp tekrar depo odaya kilitlemeyi düşünebilirdi. Bu yüzden Nina'yı evde Gabriel'i kontrol altında tutmak için bırakmıştık. Biz de kitaplıktan erken çıktık ve yaş günü kutlaması için gerekli her şeyi alıp geldik. Planımız hiç aksamadı. Nina bizim geleceğimiz saatte Gabriel'i yukarıda tutmayı başardı. Biz doğrudan avluya geçip masayı hazırladık. Sonra üst katın zilini çaldık ve Gabriel ile Nina aşağı indiler. Gabriel kendisi için hazırladıklarımızı görünce dondu kaldı. Hem sevindi hem üzüldü. Yıllardır hiç kimsenin yaş gününde ona telefon bile etmediğini söyledi. O güne kadar adını anmadığı ailesinden biraz olsun söz etti. Anne ve babası hayatta değilmiş ama bir kız kardeş Münih'e çok da uzak olmayan bir yerde ailesiyle yaşıyormuş. Kendisini aramadıkları için çok kırgın olduğu belliydi. Daha fazla üzülmemesi için konudan konuya geçip neşeli şeylerden söz ettik. Sonuçta Gabriel'in yaş günü hepimiz için çok güzel ve eğlenceli geçti. 4. ayrımın sonu. Sayfa 58.